Ayrım 15 Havaalanı Arthur Hayley Sayfa 164 Günün bu saatin hava trafiğinin pek karışık olmadığının farkındaydı. Ekran üzerindeki 15 aydınlık yeşil nokta, teknisyenlerin dilinde yankı ya da objektif, havadaki uçakları gösteriyordu. Pittsburgh yakınlarında 800 ayak kadar yüksekte Allegheny Lines'a bağlı bir konveyör vardı. Sonra daha gerisinde ve çeşitli yüksekliklerde National'ın bir DC-8'i, American Airlines'ın bir Boeing 727'si, iki gezi uçağı, bir jet motorlu Lear, bir Fairchild. Bir de yine National'ın Lockheed Electra'sı. Az sonra ekranda komşu kesimlerden gelen ya da Baltimore'un Friendship Havaalanı'ndan kalkan yeni uçaklar görünecekti. Ters yönde Baltimore'a doğru ilerleyen uçaklar arasında da Friendship Hava Kontrol Kulesi'nin denetim alanına girmek üzere bulunan bir DC-8, sonra bir TWA uçağı, Piedmont Airlines'ın bir Martin'i, yine iki gezi uçağı, iki United uçağı da bir Mohawk bulunuyordu. Uçaklar arasındaki dikey ve yatay uzaklıklar her yerde yeterliydi. Belki iki United uçağı hariç. Henüz yerinden kalkmayan radarcı da aynı şeyi görmüş olmalıydı ki ikinci uçağı biraz gecikmesine yol açacak yeni bir rota gösterdi. Kate alçak sesle durumu kavradım dedi. Radarcı başını salladı ve yerinden kalktı. Kate'in ardındaki yüksekçe masada oturan Perry Youth adlı şef, denetimci de durum hakkında bilgi edilmek için öne doğru eğilmişti. Uzun boylu, zayıf, Kate'den birkaç yaş küçük bir zenciydi Youth. Bir bakışta yığınla veriyi kafasına yerleştirecek ve gerektiğinde her birine elektronik beyin şaşmazlığı da söyleyecek kadar güçlü belleği olan Perry Yund, insanın güç durumlarda yanında bulunmasından sevinç duyduğu kişilerdendi. Kate 5-6 uçakla bağlantıyı kurmuştu ki şef denetimci omzuna dokundu. Dinle dostum, bu sabah iki ekranı birden göz altında tutman gerekiyor. Seninkiyle soldaki arkadaşınki. Bir adamımız eksik, anlıyorsun tabii. Bir süre tek başına işin altından kalkabilir misin? Tabii. Yanına oturan stajyer George Wallace'ı işaret etti. George beni göz altında tutar. Youth kulaklıkları çıkardı ve komşu ekranı gözlemesini sağlayan yüksek masaya tırmandı. Bu tür düzensizlikler zaman zaman görülür, önemli bir olaya yol açmazdı. Perry Youth ile Kate Bakersfield yıllardır birlikte çalışıyorlar, birbirlerine güvenebileceklerini biliyorlardı. Kate stajyere döndü. Sıra sende George, durumu kavramakla işe başla. George Wallace başını salladı. 25 yaşındaydı. Geçirdiği hazırlık dönemi 2 yılı buluyordu. Daha önce de gönüllü olarak ABD Hava Kuvvetleri'nde çalışmıştı. Her duruma hızla ayak uyduran, uyanık bir genç oluşuyla kendini göstermiş, en güç koşullarda bile soğukkanlılığını yitirmediğini ortaya koymuştu. Bir hafta sonra çok iyi notlar almasını sağlayan alışma döneminin sonuna varacak ve radar denetimciliğine atanacaktı. Kate American Airlines'ın BAC-400 uçağıyla National'ın Boeing 727'si arasındaki yetersiz uzaklığı bilerek değiştirmemişti. Tabii iki uçak tehlikeli şekilde birbirlerine yaklaştıkları an harekete geçmeye hazırdı. Wallace bunu hemen fark ederek Kate'i uyardı, gülümseyen Kate durumu düzeltti. Bu tür gerçek çalışmalar yeni bir denetimcinin yeteneklerini ölçmek konusunda tekti. Stajyere bir ekranın denetime bırakıldığında güç durumlara düşse bile bunlardan kurtulabilecek yetenekli olduğunu ispatlamasına fırsat verilmeliydi. Yumruklarını sıkıp terleme pahasına kayıtsız kalmak zorundaki eğitmen için bunlar çok zor anlardı. Eskilerden biri tırnaklarınla tuğladan bir duvara tutunmaktan farksız demişti. İşin içinden çıkamayan radarcının yerine geçmeli miydi? Geçilecekse ne zaman yapılmalıydı bu iş? Her keresinde de verilmesi güç bir karardı bu. Araya girmekle eğitmen stajyerin kendine güvenini sarsma tehlikesini göze alıyordu. Böyle bir tehlike gerçek vuruntulara ara sıra da çok iyi olabilecek bir radarcının yitirilmesine yol açıyordu. Araya girmemekle de eğitmen havada bir çarpışma tehlikesini göze almak zorunda kalıyordu. Tehlikeler ve sonuçta ortaya çıkan sinir gerilimi öylesine büyüktü ki pek çok radar denetimcisi bunu göze almak istemiyordu. Stajyerleri yetiştirmenin kendilerine hiçbir fayda sağlamadığını, ne herhangi bir terfi ne de maaş zammı belirtiyorlardı ayrıca. Kaza olursa tüm sorumluluk eğitmenin sırtına biniyordu. Bu koşullarda neden ek bir iş alsınlardı üstlerine? Kate sorunu onlar gibi görmüyordu. Olağanüstü sabırlılıktaki bu parlak teknisyen stajyer yetiştirmeyi bir ödev sayıyordu. Herkes gibi korkunç anlar geçirmek zorunda kalsa bile George Wallace'la çalışmaya başladığından beri en ufak kuşku duymamıştı. Bu nedenle öğrencisiyle övünüyordu. Wallace'ın sakin sesi, ''Bence United'ın 284 sefer sayılı uçağını biraz daha sağa kaydırmak gerekli.'' dedi. Mohawk'a aralarındaki dikey uzaklık yeterli ölçüyü bulana kadar.
''Kabul.''
Baş parmağı da Kate mikrofonunu açtı. ''Washington merkezinden 284 sefer sayılı uçağı, sağa kayın, rotanız 060.'' Hoparlörden gelen ses mesajının alındığını gösteriyordu. 284 sefer sayılı uçağı belirleyen 1,5 santimetre iriliğindeki koca yankı ekran üzerinde söylenene boyun eğip sağa kayıyordu. Alt katta durmadan dönen ses alma araçlarıyla dolu salonda bu kısacık yer hava yer görüşmesi gerektiğinde tekrar dinlenmek üzere kaydedilmişti. Kontrol salonuyla pilotlar arasındaki bütün görüşmeler böylece korunup saklanıyordu. Zaman zaman saklanan şeritlerden rastgele bir tanesi çıkarılır ve Yüksek Denetim Kurulu önünde dinlenirdi. Böylece hiçbir denetimci hangi mesajının şeflerinin eleştirisinden geçeceğini bilmezdi. Eğer konuşma yetersiz görülürse sahibi uyarılacağından emin olabilirdi. Bu nedenle ses alma araçlarının bulunduğu kapının üzerine tebeşirle ''Dikkat, büyük kulaklar sizleri dinliyor.'' yazılmıştı. 11'e birkaç dakika kala Kate tuvalete gitme gereğini duydu. 3-4 aydır bağırsaklarından şikayet ediyordu. Yeni bir rahatsızlık kendini göstermek üzereydi. Perry Yunt'u uyardı. ''Hiçbir itirazım yok dostum, George işi alıvermek üzereydi.'' Perry Yunt'u uyardı. Stajyerin duyabilmesi için yüksek sesle ''40 yıllık radarcılar gibi'' dedi Kate. ''Her neyse ben de göz kulak olurum, gidebilirsin.'' Kate çıkış saatini deftere kaydetti, imzaladı. Perry Yunt da aynı yere imzasını atıp resmen George'un sorumluluğunu üzerine aldığını kabul etti. Kate döndüğünde aynı işlem tekrarlanacaktı. Tuvaletler üst kattaydı. Sahanlık parlak güneşin ışıklarını bile güç geçiren mat camdan ışık alıyordu. Kate yüzünü ıslatıp ellerini yıkadıktan sonra pencereyi açtı. Hava sabahki kadar güzeldi. Gülümseyerek görüntüyü seyrediyordu. Yuvarlak tepeler, ağaçlıklar, döne döne uzaklaşan bir akarsu. Bu huzur dolu görüntü karşısında Kate radar odasının yeşile çalan alacakaranlığına dönmenin ne kadar güç geldiğini hissetti. Son zamanlarda bu belli belirsiz tiksintiyle epey fazlaca boğuşması gerekmişti. Hava ve ışık azlığından değil, aşırı sinir gerginliğinden çekindiğini kabul etmesi gerekti. Eskiden bu devamlı ve amansız çalışma onu hiç etkilemezdi. Şimdi görevi başına oturmak için ara sıra kendini zorlayacak kadar güçlük çekiyordu. Tam o sıra Minneapolis'ten gelen Northwest şirketine bağlı bir Boeing 707 uçağı Washington'a yaklaşıyordu. Uçağın hostesi yaşlı bir yolcunun üzerine eğilmişti. Sapsarı kesilip koltuğuna yığılırcasına serilen adam tek kelime söyleyemiyordu. Adamın kalp krizi geçirdiğine inanan hostes hemen pilot yerine koştu. Bir dakika sonra yardımcı pilot, hava yolları kontrol merkezinden hemen bir iniş koridoru boşaltılmasını ve ardından uçağın öncelikle Washington alanı kontrol kulesine bağlanmasını istedi. Kate daha kaç yıl süreyle beynini bu işi yapmaya zorlayacaktı. Kendi kendine kaç kere sormuştu aynı soruyu. Oysa henüz 38 yaşındaydı. Radar denetimcisi olarak da 18 yıllık hizmeti vardı. Arkadaşlarının çoğu gibi bu korkunç işin büyük sinir yorgunluğuna yol açtığını biliyordu. Özellikle havacılara bakan doktorların dosyalarında bu meslek mensuplarında görülen ağır hastalıkların oldukça uzun bir listesi vardır. tansiyon yüksekliğinden ruhi dengesizliklere, damar iltihabından ülsere kadar gidiyordu hastalıklar. Pek çok bağımsız araştırıcı da aynı görüşleri doğrulamıştı. Radar denetimcisi sık sık uykusuzluk çeker, uykuya dalacak yerde çeşitli yönlerde ilerleyen uçakları nasıl sıraya koyup kazayı engellediğini düşünür durur. Bugün kazayı önlemeyi başarmıştır ama yarın aynı şeyi yapabilecek midir? Devamlı diken üstünde yaşayan bu adam kaçınılmaz şekilde ya ruhen ya da bedenen yıkılacaktır. Her iki yönden yıkılması da mümkündür tabii. Bu görüşleri dikkate alan Federal Havacılık Kurumu, ABD Kongresi'nden radar denetimcilerinin emeklilik yaşının indirilmesini istemişti. Bu teknisyenler 50 yaşına ya da 20 yıllık bir hizmet süresinin sonuna vardıklarında emekliye ayrılabilmeliydiler. Doktorlara göre bu süre başka bir meslekte geçirilen 40 yıla bedeldi. Acele çözümlenmesi gerekli bir sorundu bu, çünkü kamu güvenliği söz konusuydu. Hizmet süresi 20 yılı aşan bir radar denetimcisi tehlikeli sayılmalıydı. Kongre bu isteği duymazlıktan gelmişti. Kısa süre sonra başkana bağlı kurullardan biri Federal Havacılık Kurumu'nun bu konudaki tartışmaları devam ettirmesini önleyecek kadar ileri gitmişti. Şu sıra durum böyleydi. Tanrım, ne kadar güzeldi kırlar. Kate dışarı çıkıp güneşin altında yere uzanabilmek için neler vermezdi. Gülünç bir eğilimdi. Bu radar salonuna dönse hiç kuşkusuz daha iyi ederdi. Dönecekti. Dönecekti tabii ama hemen değil. Hava yolları kontrol merkezinden gereken izni alan Northwest şirketinin Boeing uçağı inişe geçmişti. Onun altında bulunan çeşitli uçaklar hemen yana kaydırılmış, birçoğu geciktirilmiş, böylece gerekli boşluklar sağlanmıştı. Denetimciler günün ortasında daha da artan yoğun trafik arasında çapraz inen bir koridor meydana getirmeye çalışıyorlardı. Başkent havaalanı Washington Airport'a durumu bildirmişti. Uçak hava kontrol merkezinin düzenlediği kesimden çıkar çıkmaz alanın kontrol kulesine bağlanacaktı. Şimdilik Kate'in solunda bulunan ekibin denetimindeydi. Bu kesimi de genç zenci Perry Yunt göz altında tutuyordu. Toplam hızları saatte 1.3 milyon kilometreye varan 15 uçağın içinde bulunduğu birkaç kilometrelik hava boşluğunda manevra yaptırmak, araların kapanmamasına dikkat etmek, Northwest şirketinin uçağını tehlikesizce geçirip yere inmesini sağlamak gerekliydi. Ürkütücü ama sık görülen bir durumdu bu. Böylece olaylar günde birkaç kere radar denetimcilerinin başına gelirdi. Kötü havalarda saatte birkaç kere rastlandığı da olurdu. Ara sıra öncelik isteyen birkaç uçak çıkar, radar denetimcileri bunları öncelik sıralarına göre 1, 2, 3 diye numaralarlardı. Sakin, uyanık ve tecrübeli Perry Yunt bu cehennemi baleyi şimdilik her zamanki uyanıklığıyla yönetiyordu. Sesinde en ufak bir sinirlilik belirtisi yoktu. Northwest şirketinin uçağı özel bir radyo frekansına geçme emri aldığından diğer uçaklar yerden verilen bilgileri duyamıyorlardı. İşler yolunda gidiyor, uçak inmeye devam ediyordu. Birkaç dakika sonra öncelik durumu sona erecekti. Perry Yunt gidip komşu ekrana göz atacak zamanı bile buluyordu. Genellikle işi diğerlerini değil de bu ekranı gözlemekti. George Wallace da işin üstesinden geliyor gibiydi. Kate Bakersfield ekranının başına dönse Perry Yunt'un içi daha rahat edecekti ya. Kerhaneci ne halt ediyordu tuvalette bunca zamandır? Yine kırlara açılan pencerenin önünde Kate karısı Natalie'yi düşünmekteydi. Birkaç haftadan beri karısı sağlık durumuyla ilgilenir olmuştu. İşinden ayrılmasını, meslek değiştirebilecek kadar gençken yeni bir işe başlamasını istiyordu. Tabii kuşkularından ve yaşlanmadan önce yıpranan arkadaşlarından Natalie'ye söz etmesi kötü olmuştu. İşten ayrılmak mı? Dile kolaydı. Her türlü olanağı hesaba katmak, uzun bir yetiştirme süresinin ürünlerinden, büyük bir tecrübeden vazgeçmek hesaba katılmalıydı. Natalie'nin anlayamayacağı şeylerdi bunlar. Virginia eyaletinin batısında merkezin 50 kilometre kadar kuzeybatısına düşen Martinsburg'un üzerinde 4 kişilik bir Beach Bonanza gezi uçağı V-166 koridorundan V-44 koridoruna geçmek üzere 7000 ayak yükseklikte ilerliyordu. Kendine özgü kelebek kanatlarını andıran kuyruğuyla küçük uçak, normal hızı olan saatte 270 kilometreyi aşmadan Baltimore'a yol almaktaydı. Uçakta Redfern ailesi vardı. Danışman mühendis Irving Redfern, karısı Mary ve çocukları. 10 yaşındaki Jeremy ile 9 yaşındaki Valerie. Irving Redfern çok dikkatli ve temkinli bir adamdı. Güzel hava yerle bağlantı kurmadan ilerlemesini sağlayabilirdi. Yine de bir uçuş planı vermek ihtiyatlılığını göstermişti. Charleston'dan yola çıkalı beri resmi uçuş koridorlarından çıkmıyor, hava kontrol merkezi ile bağlantıyı kesmemeye bakıyordu. Kısa süre önce Washington merkezi V-44 koridorundan geçen yeni bir rota vermişti. Dönüşü tamamlamıştı. Manyetik pergel biraz sallandıktan sonra duraklıyordu şimdilik. Yerden aldığı bilgiler kendisine Kate Bakersfield'ın yerine çalışan George Wallace tarafından verilmişti. George ekran üzerinde rahatça seçilebilen ama diğerlerinden daha küçük ve yavaş açık yeşil bir yankı olarak görülen uçağın yerini doğru olarak bulmuştu. Şimdilik uçağın çevresindekilerle arası yeterli gibiydi. Perry Yunt'a gelince komşu ekrana geçip Boeing uçağının öncelikle geçişinden doğan karışıklığı çözmekte yardımcı oluyordu. Uçak Washington Havaalanı ile bağlantı kurduğu halde kargaşalık devam ediyordu hala. Zaman zaman Perry yan gözle Wallace'a bakıp alçak sesle işlerin yolunda gidip gitmediğini soruyordu. Wallace da hep başını sallayarak bir derdi bulunmadığını belirtiyordu. Aslında terlemeye başlamıştı. Öğlenin alışılmış kalabalığı her zamankinden erken başlamıştı. Ne Wallace, ne Perry Yunt, ne de Irving Redfern Beechcraft uçağının birkaç kilometre uzağında ve V-44 koridorunda bir T-33 eğitim uçağının dolaştığını bilebilirlerdi. Şimdilik bu uçak olup bitenlere kayıtsız daireler çizmekteydi. Baltimore yakınındaki Martin Havaalanı'ndan kalkmıştı. Uçağı kullanan hazırlık için kısa süreyle askere alınmış yedeklerden otomobil satıcısı Hank Neal adlı biriydi. O sabah yedek değmen Neal tek başına bir eğitim uçuşu yapma emrini almıştı. Baltimore'un kuzeybatısındaki bir kesimden çıkmaması belirtildiğinden hava üssü bir uçuş planı vermeyi gereksiz bulmuştu. Dolayısıyla da Washington Hava Merkezi denetimi altında kesimde onun varlığından habersizdi. Neal'ın canı sıkılmaya başlamasa bunun hiç önemi olmayacaktı. Üstelik dikkatsiz de bir pilottu. Çevresine şöyle bir göz atıp döne döne biraz güneye düştüğünü sanıyordu. Birkaç kilometre kaydığı inancındaydı. Oysa aldığı yol sandığından çok daha büyüktü. Öyle ki 5 dakika önce Neal'ın komutasındaki T-33 jet uçağı George Wallace'ın denetimindeki kesime girmiş, Redfern'in Beechcraft'ından biraz daha büyük, parlak bir yankı olarak ekranda belirmişti. Daha tecrübeli bir denetimci bu lekenin ne olduğunu hemen anlardı. İşi başından aşan George henüz jet uçağını fark etmemişti. 15 bin ayak yükseklikte dolaşan yedek değmen Neal birden uçuşunu akrobatik hareketlerle bitirmeye karar verdi. Öne ve arkaya doğru birkaç takla atacak, sonra da üstüne dönecekti. Uçağını inişe geçirip dönüş yaptı, sonra kitabın belirttiği gibi çevrede başka uçak bulunup bulunmadığını anlamak için yeni bir daire çizdi. Ve 44 koridoruna daha da yaklaştığını bilmiyordu. Natalie, çocuk mantığı yürütüyor diye düşündü Kate. Bir adamın kafası kızıp bugünden yarına işini bırakmaya hakkı olmadığını anlayamıyor. Hele bu adamın bakacak bir ailesi, yetiştirilecek çocukları varsa. Uzun ve ağır bir hazırlık devresi sonucu edindiği mesleki tecrübesi başka hiçbir işe yaramıyordu. Bazı iş yerlerinde çalışanlar tecrübe ve bilgilerinden başka dallarda faydalanmak üzere çekip gidebilirlerdi. Hava kontrol teknisyeninin bu olanağı yoktu. Mesleğinin özel sektörde karşılığı yoktu. Hiçbir fabrika, hiçbir iş yeri onu istemezdi. Bu da kapana kısıldığım anlamına geliyor diye düşündü Kate Bakersfield. Diğerlerinin üstüne eklenen bir hayal kırıklığı daha. Hayal kırıklıklarından biri radar teknisyenine verilen paraydı. Genç, hevesli, havacılığa meraklı bir delikanlı için bir radar denetimcisinin maaşı çekici gelebilirdi. Aynı çocuk işinin ezici sorumlulukları göz önünde tutulursa verilen paranın ne kadar yetersiz olduğunu çok daha sonra anlardı. Havacılık alanında uzmanlaşmış sayılabilecek iki sınıf vardı: pilotlar ve radar denetimcileri. Oysa bir pilot yılda 30 bin dolar kazanırdı, denetimci ise meslek hayatının sonuna varınca 10 bin. Kimse pilotların daha az kazanması gerektiği üzerinde durmuyordu. Ama o pilotlar bile herkesçe bilinen bencilliklerine rağmen hava trafik denetimcilerinin daha fazla kazanmaları gerektiğini söylüyorlardı. Üstelik terfi herhangi bir mesleğe oranla çok daha sınırlıydı. Şef denetimcilik görevi bir elin parmakları kadar azdı. Ancak birkaç kişi bu yere yükselmeyi umabilirdi. Yine de çılgın ya da kayıtsız olmadıkça bir hava trafik denetimcisinde bu tür eksikliklerin bulunması imkansızdı. Kurtulmanın imkanı yoktu. Kate bir kere daha durumu Natalie'ye anlatmaya karar verdi. Artık meslek değiştiremeyeceğini kesinlikle anlamalıydı karısı. Her şeyi bırakıp yarı aç yarı tok yaşamasını sağlayabilecek bir maaşla memurluk yapamazdı. Dışarıda daha fazla kalmamalıydı. Kontrol salonundan çıkalı bir çeyrek olacaktı neredeyse. Pencereyi kapayıp aceleyle dışarı fırladı. Maryland'in Frederick Compton'un epey üzerinde Teğmen Neal T-33 uçağını düzeltiyordu. Çevreyi şöyle bir kolaçan etmiş, herhangi bir uçak görmemişti. İçi rahatlayarak ani bir inişe geçti. Havada ilk taklayı atıyordu. 15. ayrımın sonu. Sayfa 174.